28. ayrım 8. Ünite. Kamu hukukunun dalları 201. Dünyada birçok anayasal sistemde yasaların anayasaya uygun olup olmadığı yargı organı tarafından denetlenmektedir. Bizim anayasal sistemimizde bu görev Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Bütün bunların ötesinde anayasa meme üstünlüğü anayasanın yasalardan daha zor değiştirileceği anlamına da gelir. Bunun için anayasaların bazı maddelerinin değiştirilmesi yasaklanabilir. Örneğin, 1982 Anayasası Mene 4. maddesi ile ilk 3 maddesinin değiştirilmesi yasaklanmıştır. Anayasada değişiklik yapılması için yasama organında yasaları değiştirmek için aranan çoğunluktan daha fazla bir çoğunluk aranabilir. Örneğin, 1982 Anayasası Mene değiştirilebilmesi için 5'te 3, 3'te 2 gibi nitelikli çoğunluklar öngörülmüştür veya anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmeleri için halk oylamasına sunulmaları şartı getirilebilir. Örneğin, 1982 Anayasası'nın değiştirilme usulünde, temimde anayasa değişikliğinin kabul oranına göre söz konusu değişiklik, Cumhurbaşkanı tarafından halk oylamasına sunulabilir. Anayasaların çoğunda bir başlangıç bölümü bulunur. Başlangıçlarda, anayasanın felsefesi, yapıldığı dönemin siyasal ve toplumsal koşulları, yapılış nedenleri, dayandığı temel ilke ve değerler ortaya konur. Başlangıç bölümü edebi bir üslupla kaleme alınan, genellikle hukuk kuralı niteliği taşımayan bir metin olmakla birlikte, anayasanın bir parçası sayılabilir. Örneğin, 1982 Anayasası'nın 176. maddesine göre, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, anayasa metnine dahildir. Anayasaların başlangıç bölümleri ne amaçla düzenlenir? Başlangıç bölümü anayasa metnine dahil edilebilir mi? Çağdaş anayasaların bazılarında başlangıç bölümünün ardından genel esaslar bölümü gelir. Genel esaslar bölümünde devletin temel nitelikleri ve anayasal rejimin temel ilkeleri tanımlanır. Örneğin devlet modeli, üniter, federal ya da bölgeli, din-devlet ilişkileri ve bireylerin devlet karşısındaki konumuna ilişkin ilkeler bu bölümde açıklanır. 1982 Anayasası M1 11 maddeleri de genel esaslar başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti, değiştirilemeyecek hükümler, devletin temel amaç ve görevleri, egemenlik, yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve görevi, yargı yetkisi, kanun önünde eşitlik ve anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğüne ilişkin esaslara yer verilmektedir. Dikkat! Sıra sizde temel hak ve özgürlükler. Çağdaş anayasaların birçoğunda temel hak ve özgürlükler de geniş bir yer tutmaktadır. Anayasalarda yer alan özgürlüklerin bir kısmı, konut dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, kişi güvenliği gibi devletin karışamaya 202 hukukun temel kavramları negatif statü hakları devlete, dokunmama, karışmama, müdahale etmeme gibi olumsuz anlamda bir görev yükleyen haklardır. Aktif statü hakları, katılma hakları, birinci kuşak haklar, seçme, seçilme, siyasal parti kurma, siyasal partiye üye olma gibi vatandaşların siyasal süreçlere katılmalarını sağlayan haklardır. İsteme hakları, pozitif statü hakları, ikinci kuşak haklar, bireye devletten bir hizmet ya da edim isteme olanağı tanır. Çalışma, sağlık, sosyal güvenlik hakkı gibi sosyal ve ekonomik nitelikli söz konusu haklar, devlete, sosyo-ekonomik anlamda vatandaşların yararına sorumluluklar yükler, olumlu anlamda bir şeyler yapma görevi verir. Üçüncü kuşak haklar, bazı anayasalarda yer alan, çevre, barış, gelişme hakkı gibi son yıllarda güncel hale gelen haklardır. Anayasa, siyasal iktidarı organize eden hukuki belge olma özelliğine sahiptir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşu, işleyişi ve birbirleriyle ilişkileri anayasada düzenlenir. Dikkat! Biz çağı, dokunamayacağı, kişiyi devlete ve topluma karşı koruyan haklardır. Devlete, dokunmama, karışmama, müdahale etmeme gibi olumsuz anlamda bir görev yükleyen bu haklar negatif statü hakları olarak bilinir ve bu hakları güvence altına alan anayasa bireyleri diğer bireylere ve bireyleri devlete karşı koruyan hukuki bir kalkan işlevi görür. Seçme, seçilme, siyasal parti kurma, siyasal partiye üye olma gibi vatandaşların siyasal süreçlere katılmalarını sağlayan aktif statü hakları veya bir başka ismiyle katılma hakları da anayasalarda düzenlenir. Kişi hakları ve siyasal haklar tarihsel olarak ilk ortaya çıkan haklar oldukları için bu haklara birinci kuşak haklar ismi de verilir. Çalışma, sağlık, sosyal güvenlik hakkı gibi sosyal ve ekonomik nitelikli haklar, yani isteme hakları ise bireye devletten bir hizmet ya da edim isteme olanağı tanır. Devlete sosyoekonomik anlamda vatandaşların yararına sorumluluklar yükleyen, olumlu anlamda bir şeyler yapma görevi veren bu haklar aynı zamanda pozitif statü hakları olarak nitelendirilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anayasaların çoğunda yer alan bu haklar ikinci kuşak haklar olarak da tanımlanır. Bütün bunlara ek olarak bazı anayasalarda çevre, barış, gelişme hakkı gibi son yıllarda güncel hale gelen üçüncü kuşak haklara da rastlanmaktadır. Günümüz anayasaları, yukarıda belirtilen hak ve özgürlükleri sıralamanın ötesinde, bu hakların bireyler tarafından kullanımını sağlayacak güvenceleri de içinde barındırır. 1982 Anayasası'nın ikinci kısmı temel haklar ve ödevler başlığını taşır. Bu kısım içerisinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel hükümler yanında, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasi haklar ve ödevler yer alır. Bu üç hak kategorisi, sırasıyla yukarıda açıkladığımız negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olarak bilinen haklara tekabül eder. Anayasa temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması yanında devletin temel yapısını da kurar. Bir başka ifadeyle anayasa siyasal iktidarı organize eden hukuki belgedir. Devletin üç temel organının, yani yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar anayasada yer alır. Bu organların birbirleriyle olan ilişkileri de anayasaya göre düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarının yapısı, yetkileri ve bu iki organ arasındaki ilişkinin anayasada düzenleniş biçimi aynı zamanda devletin hükümet sistemini başkanlık, yarı başkanlık ya da parlamenter de ortaya koyar. Egemenlik yetkilerinin merkezli yerel yönetimler, bölgeler ya da eyaletler arasında paylaşımı da anayasalarda yer alan konular arasındadır. Söz konusu yetki paylaşımı devletin üniter mi, federal mi, yoksa bölgeli bir yapıya mı sahip olduğunu göstermesi açısından önem taşır. Çağdaş anayasaların birçoğunda temel hak ve özgürlükler geniş bir yer tutmaktadır. Günümüz anayasaları, belirtilen hak ve özgürlükleri sıralamanın ötesinde, bu hakların bireyler tarafından kullanımını sağlayacak güvenceleri de içinde barındırır. Anayasa temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması yanında, devletin temel yapısını da kurar. Devletin temel organlarından yasama, yasa yapma işlevini yerine getirir. 1982 Anayasası'na göre yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin temsilcilerinden oluşan bir organ olarak millet adına egemenlik yetkisini kullanır. Mevcut anayasal düzenlemeye göre TBMM 550 milletvekilinden oluşan tek meclisli bir yapıdadır. 8. Ünite Kamu Hukukunun Dalları 203 Anayasaya göre devlet organları yasama, yürütme, yargı TBMM, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Bakanlar Kurulu mahkemeler anayasaya göre devlet organları yürütme esas olarak yasaları uygulamakla ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde ülke yönetimine ilişkin siyasal kararları almakla görevli organdır. 1982 Anayasası iki parçalı bir yürütme organı öngörmektedir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yani Başbakan ve Bakanlar. 2007 yılında halk oylaması ile kabul edilen anayasa değişikliği sonrasında şu anda görevde olan Cumhurbaşkanı'ndan sonraki Cumhurbaşkanı 2014 yılında doğrudan halk tarafından seçilecektir. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, cezai, siyasal ve hukuki sorumluluğu, Bakanlar Kurulu'nun kuruluşu ve görevinin sona ermesi, görev ve yetkileri, Başbakanın atanması, görev ve yetkileri, Başbakanın ve bakanların siyasal, cezai ve hukuki sorumluluğu, yürütme organının yaptığı kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemler, yürütme organının istisnai olarak başvurabileceği olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali gibi olağanüstü yönetim usullerine ilişkin düzenlemeler anayasa hukukunun bu başlığı altında incelenir. Türkiye'de yürürlükteki 1982 Anayasası'nın orijinal halinde öngörülen hükümet sistemi esas olarak parlamenter sistemdir. Bununla birlikte 1982 Anayasası'nın orijinal halindeki parlamenter sistemde klasik parlamenter sistemden farklı olarak yürütme içerisinde de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırıldığı gözlenmektedir. 2007 yılında halk oylaması sonucu kabul edilen ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği sonrasında Türkiye'de geçerli olan hükümet sisteminin niteliği tartışmalı hale gelmiştir. Bazı yazarlar, Türkiye'deki hükümet sisteminin yarı başkanlık sistemine, bazıları ise klasik parlamenter sisteme halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı unsurunun eklenmesiyle ortaya çıkan başkanlı parlamenter sisteme dönüştüğünü savunmaktadır. Yargı organı yöneticilerin ve yönetilenlerin hukuka uygun davranıp davranmadıklarını denetleyen ve eğer bir hukuka aykırılık varsa buna ilişkin yaptırımı tespit eden organdır. Yargı organının anayasal konumu bağlamında öncelikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin meseleler karşımıza çıkmaktadır. 1982 Anayasası'na göre, hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. M. 138. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yanında anayasa hukukunda ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemelere ilişkin esaslar da bu başlık içinde düzenlenir. Esas olarak yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekte görevli Anayasa Mahkemesi ve bununla bağlantılı olarak anayasa yargısı ise anayasa hukuku içerisinde ağırlıklı bir yer tutar. Anayasalarda devlet organlarına ilişkin hükümler yanında anayasanın değiştirilmesine ilişkin kurallar da bulunur. 1982 Anayasası'na göre, Anayasa Değişikliği TBMM'nin üye tam sayısının en az 1/3 tarafından yazıyla teklif edilebilir. M. 2007 yılında yapılan halk oylamasıyla Türkiye'deki hükümet sisteminde önemli değişiklik yaşanmıştır. 204 Hukukun Temel Kavramları 175 Değiştirme Teklifinin TBMM'de kabul oranına göre üye tam sayısının 2/3 veya 3/5 değişikliğe ilişkin yasa Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye geri gönderilebilir veya mecburi veya ihtiyari olarak halk oylamasına sunulabilir. Sonuç olarak şunun altını çizmemiz gerekir. Devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için kullanması gereken yetkilerin kaynağı da anayasadır. 1982 Anayasası'nın 6. maddesinde yer alan şu düzenleme anayasanın bu niteliğini açıkça ifade eder. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Osmanlı Türkiye tarihinde anayasalar 1921 teşkilatı, 1924, 1961, 1982 esasiye anayasası, anayasası, anayasası kanunu, C dikkat, anayasa, devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için kullanması gereken yetkilerin kaynağıdır. Sıra sizde 5, 1876 kanuni esasisi. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilan edilen ilk anayasa 1876 Kanuni Esasidir. Bu anayasa, padişahın tek taraflı iradesiyle yapılmış bir ferman anayasadır. Anayasa, devletin monarşik ve teokratik yapısını korumaktadır. Söz konusu anayasa ile iki kanatlı bir yasama organı oluşturulmuş. Meclis-i Umumi, bunlardan heyeti ayan üyelerinin padişah tarafından seçilip atanması, heyetin mebusan üyelerinin halk tarafından seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. Böylece bu anayasa ile ilk kez kısmen de olsa halkı temsil eden bir parlamento kurulmuştur. Ancak heyet-i mebusana ne yasama süreci ne hükümeti denetleme açısından önemli bir yetki tanınmıştır. Padişahın sorumsuzluğu ve kutsallığı anlayışı ile yasama yürütme ilişkilerindeki üstünlüğü bu anayasada sürdürülmüştür. Padişahın heyeti ayan üyelerini ve meclis başkanlarını seçmesi, meclis-i umuminin ancak padişahın izniyle yasa önerebilmesi, İki meclis tarafından kabul edilen bir yasayı padişahın mutlak olarak veto edebilmesi, meclisi toplantıya çağırma ve feshetme yetkisinin padişaha ait olması, hükümet, heyeti vükela üyelerinin padişah tarafından seçilmesi ve bunların yalnızca padişaha karşı sorumlu olması, meclisin hükümeti denetleme yetkisinin olmaması padişahın sistem içindeki ağırlığını gösteren düzenlemelerdir. Bu hükümlere bakıldığında 1876 Anayasası'nın anayasal monarşiyi benimsediğini söylemek güçtür. 1876 Anayasası'nı temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirdiğimizde ise şu noktaların altını çizebiliriz. 1876 Anayasası yasa önünde eşitlik, kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı, basın özgürlüğü, eziyet, işkence, müsaade ve angarya yasağı gibi çok sayıda hak ve özgürlükle önemli yargısal güvenceleri tanımıştır. Ne var ki, tanınan bu hak ve güvenceler anayasada padişaha tanınan sürgün yetkisiyle etkisiz kılınmıştır. 1876 yılında ilan edilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanuni Esasiyi temel hak ve özgürlükler açısından değerlendiriniz. 8. Ünite, Kamu Hukukunun Dalları 205. 2. Meşrutiyetin ilanının ardından toplanan Meclis-i Umumi 8 Ağustos 1909 tarihli yasayla Kanuni Esasi'de çok önemli değişiklikler yapmıştır. Bu nedenle Kanuni Esasi'nin yeni biçimi bazı yazarlarca 1909 Anayasası olarak da adlandırılmaktadır. 1909 değişiklikleri, 1876 Anayasası'nın ilk biçiminden farklı olarak, padişahın tek taraflı iradesiyle değil, meclisin girişimi ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Artık bu düzenlemelerle Osmanlı İmparatorluğu'nda temel esaslarıyla anayasal monarşinin benimsendiği söylenebilir. Söz konusu değişikliklerle padişahın yetkileri önemli ölçüde sınırlanmıştır. Sadrazam ve onun seçtiği heyet-i vükela üyeleri padişah tarafından atanmalarına rağmen heyet-i vükela bireysel ve toplu olarak meclis-i mebusana karşı sorumlu tutulmuş. Bir konuyu görüşmek için padişahtan izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Meclisin padişahın daveti olmaksızın kendiliğinden toplanması ve padişahın iznine gerek olmadan yasa önerebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Padişahın mutlak veto yetkisi geciktirici vetoya dönüştürülmüştür. 1909 değişiklikleri, meclisin siyasal sistemde ağırlık kazanmasını sağlamanın yanı sıra toplantı ve dernek haklarının tanınması, basma, sansür yasağının konması gibi hak ve özgürlükler alanını genişletici düzenlemelere de yer vermiştir. Padişaha sürgün yetkisi veren hükmün metinden çıkarılması da hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanılmasını sağlamak açısından önemli bir adımdır. 1876 yılında ilan edilen Kanuni Esasi'de yapılan 1909 değişiklikleriyle Osmanlı İmparatorluğu J.D.İ.K.K.A.T.J. Torluğunda temel esaslarıyla anayasal monarşinin benimsendiği söylenebilir. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bu anayasa 24 maddeden oluşan çerçeve bir anayasadır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi ilk kez bu anayasada ifade edilmiştir. Bu hüküm, iktidarın kaynağında köklü bir dönüşümü göstermesi açısından önemlidir. Anayasa, millete ait olan bu egemenliğin tek ve gerçek temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisi'ni göstermektedir. Meclis seçimlerinin 2 yılda bir yapılması ve meclisin kendiliğinden her yıl Kasım ayı başında toplanması öngörülmüştür. Bu anayasa, yasama ve yürütme yetkilerinin parlamentoda toplanmasını öngören meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Buna göre, meclis kendi içinden bir başkan seçer. Yürütme görevi de meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği icra vekilleri heyeti tarafından yerine getirilir. İcra vekilleri kendi aralarından bir başkan seçmekle birlikte, meclis başkanı icra vekilleri heyetinin de doğal başkanı olarak tanımlanmıştır. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, meclis hükümeti sistemine uygun olarak ayrı bir devlet başkanlığı makamı öngörmemiştir. Bu anayasada nahiye şuraları ve idare heyetlerinin yargısal yetkilerinden söz eden düzenlemek dışında yargı yetkisine değinilmemiştir. Buna karşılık, yerinden yönetime yönelik düzenlemeler bu anayasada geniş yer tutmaktadır. Anayasa ülkeyi vilayetlere, kazalara ve nahiyelere ayırmış. Bunlardan vilayet ve nahiyelere tüzel kişilik ve idari özerklik tanımıştır. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan en önemli değişiklik Cumhuriyet'in ilanıdır. Yerinden yönetime yönelik düzenlemeler 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda geniş yer tutmaktadır. Anayasa ülkeyi vilayetlere, kazalara ve nahiyelere ayırmış. Bunlardan vilayet ve nahiyelere tüzel kişilik ve idari özerklik tanımıştır. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan en önemli değişiklik Cumhuriyet'in ilanıdır. 7. Dikkat 206 Hukukun temel kavramları 1924 Anayasası'nda getirilen düzenlemeyle, meclis hükümeti sisteminin etkisi sürse de yasama-yürütme ilişkisi açısından parlamenter sisteme yaklaşılmıştı. 1924 Anayasası 20 Nisan 1924 tarihli bu anayasa, esas hükümler, yasama görevi, yürütme görevi, yargı erki, kamu hakları ve çeşitli hükümler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Esas hükümler bölümünde Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, TBMM'nin ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğu ve egemenliğini TBMM eliyle kullanacağı belirtilmiştir. Yasama ve yürütme erkleri TBMM'de toplanmıştır. TBMM yasama yetkisini bizzat kendisi, yürütme görevini ise Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu aracılığıyla yerine getirmektedir. Tek meclisten oluşan TBMM 4 yılda bir yapılan genel seçimlerle oluşmaktadır. Milletvekillerine serbestçe çalışmalarını sağlamak için yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı tanınmıştır. Anayasa TBMM'ye, yasa yapmak, yorumlamak, para basmak, genel ve özel af ilan etmek gibi yasamaya ilişkin yetkiler yanında, soru, gen soru, soruşturma gibi hükümeti denetlemesini sağlayacak araçlar da vermiştir. Bu anayasaya göre, yürütme organının unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanı hem devletin hem de yürütmenin başıdır. TBMM tarafından, kendi üyeleri arasından bir dönem için seçilir. Anayasa, Cumhurbaşkanına başbakanı seçme ve atama, başbakanın seçtiği bakanları atama, gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme, başkomutanlığı temsil etme, yasaları yayımlama ve bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderme gibi yetkiler tanımıştır. Cumhurbaşkanı siyaseten sorumsuzdur. Cumhurbaşkanının yaptığı işlemleri karşı imza kuralına tabidir. Yani söz konusu işlemlerin TBMM'ye karşı siyaseten sorumlu olan başbakan ve ilgili bakan tarafından da imzalanması gerekir. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Bakanlar Kurulu meclisten güven oyu almak zorundadır. Başbakan ve bakanların meclise karşı kolektif ve bireysel sorumlulukları vardır. Yargı erki bağımsız mahkemeler tarafından millet adına kullanılır. Mahkemelerin yasayla kurulması, bağımsızlığı, yargı kararlarının bağlayıcılığı, savunma hakkı, yargılamanın herkese açık olması gibi yargı alanına ilişkin belli başlı ilkeler bu anayasada yer almıştır. Sonuçta, meclis hükümeti sisteminin bazı etkileri devam ediyor olsa da yasama yürütme ilişkisi açısından bu anayasanın parlamenter sisteme yakın bir düzenleme getirdiği söylenebilir. 1924 Anayasası genel ve soyut bir özgürlük ve eşitlik anlayışı öngörmüştür. İşkence, eziyet ve zoralım yasağı, düşünce, din, vicdan, sözleşme, dilekçe, yayın, mülkiyet, dernek, toplantı, seçme, seçilme, devlet memuriyetine girebilme gibi klasik haklar ve siyasal hak ve özgürlükler genel olarak tanımıştır. Buna karşılık, ilk öğretimin devlet okullarında parasız olması dışında sosyal ve ekonomik haklara hiç değinilmemiştir. Anayasa, düzenlediği hak ve özgürlükler için güvenceler öngörmemiş. Milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM tarafından yasal yoluyla söz konusu hak ve özgürlüklerin düzenlenip korunacağını varsaymıştır. 1921 Anayasası'nın benimsediği biçimiyle yerinden yönetim ilkesi bu anayasada öngörülmemiştir. 1924 Anayasası zaman içerisinde önemli değişikliklere uğramıştır. 1928'de devleti laikleştirme yönünde adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda devletin dininin İslam olduğu hükmüyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili yeminlerinde yer alan vallahi sözcüğü metinden çıkarılmış. Meclisin şeriat hükümlerini uygulama görevi kaldırılmıştır. 1934'te yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış. Seçme yaşı 18'den 21'e çıkarılmıştır. 1937 değişikliği ile de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu simgeleyen ilkeler anayasaya eklenmiştir. 1945'te anayasanın dili sadeleştirilmiş, 1952'deki değişiklikle ise eski haline getirilmiştir. 8. Ünite Kamu Hukukunun Dalları 207-1961 Anayasası. Bu anayasa önceki anayasalarımıza göre daha ayrıntılı ve uzundur. 1961 Anayasası pek çok açıdan anayasa hukukumuza yenilikler getirmiştir. Bu anayasa, 1921 ve 1924 anayasalarından farklı olarak bir başlangıç bölümüne yer vermiş ve bunu esas metinden saymıştır. Anayasanın ikinci maddesi Cumhuriyet'in niteliklerini sıralamıştır. Bunlar arasında devletin insan haklarına dayanması, aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olması önceki anayasalarımızda yer almayan ilkelerdir. 1961 Anayasası, 1924 Anayasası'na göre çok daha geniş ve ayrıntılı bir hak ve özgürlükler listesi sunmaktadır. Önceki anayasadan farklı olarak sağlık, sosyal güvenlik, sendikal haklar gibi sosyal ve ekonomik haklar ilk kez bu anayasada yer bulmuştur. Siyasal partiler de bu anayasada demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak tanımlanmış ve siyasal partilerin mali denetimleri ile gerektiğinde kapatılmaları görevinin Anayasa Mahkemesi'ne verilmesi gibi bazı yeni düzenlemeler öngörülmüştür. Bu anayasa, hak ve özgürlükleri saymakla yetinmemiş. Hak ve özgürlüklerin kullanımının güçleştirilmesi ya da engellenmesini önleyici güvenceler de getirmiştir. 1961 Anayasası ile hak ve özgürlükler alanında anayasa hukukumuza getirilen yenilikler nelerdir? 1961 Anayasası ne getirdiği bir başka yenilik egemenliğin kullanılmasına ilişkindir. TBMM artık egemenliğin tek ve yegane temsilcisi değildir. Bundan böyle egemenlik, anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacaktır. TBMM, bu yetkili organlardan yalnızca biridir. Yasama organının kuruluşu açısından bu anayasanın getirdiği yenilik çift meclis sistemidir. TBMM'nin bir kanadı genel oyla seçilen üyelerden oluşan Millet Meclisi, diğer kanadı ise genel oyla iş başına gelenlerin yanında, tabii senatörlük, atama gibi halk tarafından seçilmemiş üyelerin de yer aldığı Cumhuriyet Senatosu'dur. Anayasanın yasama yürütme ilişkileri açısından getirdiği yenilik ise Cumhurbaşkanı seçimi ile meclisin seçim döneminin birbirinden ayrılmasıdır. Bir kişi, TBMM tarafından ve TBMM içinden, 7 yıl için, en çok arka arkaya 2 kez Cumhurbaşkanı olarak seçilebilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını sağlamak amacıyla seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiğinin kesileceği ve TBMM üyeliğinin son bulacağı belirtilmiştir. Meclis üyesi olmayanların da bakan olarak atanması bu anayasayla olanaklı hale gelmiştir. Ayrıca Ginsoy yoluyla hükümetin düşürülmesi zorlaştırılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum haline getirilmiştir. Anayasa metnine getirdik bir başka yenilik de TRT ve üniversitelere özerklik tanınmasıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, hukuk devleti ilkesi ilk kez bu anayasada ifade edilmiştir. Devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasını gerektiren bu ilke, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu biçimindeki hükümle anayasada açıkça düzenlenmiştir. Yargı alanındaki en önemli yeniliklerden biri olan Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisinin bu mahkemeye verilmesi de hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesi açısından önemlidir. Böylece yalnızca idarenin işlemleri değil, yasalar da yargı denetimi içine sokulmuştur. Seçim yargısının da anayasal güvenceye kavuşturulması hukuk devleti ilkesiyle ilgili bu anayasada yer alan bir diğer önemli yeniliktir. Bundan başka yargıçların 65 yaşından önce kendi istekleri dışında emekliye ayrılamaması, yargıçların özlük işlerine bakmak üzere Yüksek Hakimler Kurulu'nun kurulması gibi mahkemelerin bağımsızlığı ve sırasızda 6 hukuk devleti ilkesi ilk kez 1961 anayasasında ifade edilmiştir. 208. Hukukun temel kavramları yargıç güvencesine ilişkin düzenlemelerde hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlayan hükümler arasındadır. 1961 Anayasası, 1971 ve 1973 yıllarında önemli değişikliklere uğramıştır. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi, üniversite özerkliğinin zayıflatılması, TRT'nin özerkliğinin kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin oluşturulması, askeri yüksek idare mahkemesinin kurulması ve asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerin yargısal denetiminin Danıştay'dan alınıp bu mahkemeye verilmesi, sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlardan dolayı yargılanmasının olanaklı hale getirilmesi, bütün temel hak ve özgürlükler için geçerli olan genel bir sınırlama maddesi konması, sınırlama nedenlerinin artırılması söz konusu değişikliklere örnek olarak verilebilir. 1982 Anayasası. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yeni anayasanın bir kurucu meclis tarafından yapılması ve halk oylamasında sunularak yürürlüğe girmesine karar vermişti. 1982 Anayasası'nın yapımına ilişkin somut ilk adım, bu anayasayı yapacak kurucu meclise ilişkin yasanın 29 Haziran 1981'de çıkarılması ile atıldı. Söz konusu kurucu meclis Ekim 1981'de çalışmaya başladı. Kurucu meclis, MGK ve danışma meclisi olmak üzere iki kanattan oluşmaktaydı. MGK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşuyordu. Sivillerden oluşan Danışma Meclisi ise esas olarak MGK tarafından atanmıştı. Danışma Meclisi'ne aday olmak için 12 Eylül 1980'den önce herhangi bir siyasal partinin üyesi olmamak şartı aranıyordu. Danışma Meclisi'nde Profesör Doktor Orhan Aldıkaçtı başkanlığında 15 kişilik bir anayasa komisyonu kuruldu. Anayasa maddelerinin önce Danışma Meclisi'nde sonra MGK'de görüşülmesi esası benimsendi. MGK, Danışma Meclisi'nden gelen metni aynen ya da değiştirerek kabul edecek veya reddedecekti. Danışma Meclisi'nin ise MGK'nın değiştirdiği bir metin üzerinde böyle bir yetkisi yoktu. Dolayısıyla, kurucu meclisin anayasa yapım sürecinde son sözü söyleyen kanadı MGK idi. Meclisin seçimle oluşturulmamış bu sivil kanadı, anayasa yapım sürecinde MGK için ön çalışma yapmanın ötesinde bir etkiye sahip değildi. Danışma Meclisi 23 Eylül 1982'de anayasa tasarısını tamamladı. MGK, kamuoyuna duyurulan bu tasarı üzerindeki çalışmalarına devam etti. Ne var ki kamuoyu, taslağa son biçimini verecek olan MGK'nın taslak üzerindeki görüşlerini öğrenme olanağı bulamadı. MGK, anayasa tasarısını 18 Ekim 1982'de kabul etti. Tasarı 2 gün sonra resmi gazetede yayımlandı. Anayasanın yürürlüğe girmesi için atılacak son adım halk oylamasıydı. Anayasanın yapım sürecine toplumun çeşitli kesimlerinin yeterince katılımı söz konusu olmadı. MGK, halk oylamasından önce hangi yönde oy verileceği konusunda telkinde bulunmayı ve metnin eleştirilmesini de yasakladı. Anayasanın devlet adına resmen tanıtılması görevini de devlet başkanı ve MGK başkanı Orgeneral Kenan Evren üstlendi. Basının sıkı denetim altında tutulduğu anayasa yapım sürecinde toplumun başlıca katılım aracı olan siyasal partilerin, dernek ve sendikaların kapatılmış veya faaliyetlerinin askıya alınmış olması, anayasa konusunda kamuoyu oluşturma bakımından örgütlü bir etkinlik gösterme olanağını ortadan kaldırdı. Dolayısıyla anayasa konusunda farklı görüşlerin kamuoyuyla paylaşılması mümkün olmadı. Anayasanın halk oylamasında reddedilmesi durumunda ne olacağına ilişkin bir düzenleme 1981 tarihli kurucu meclis yasasında yer almamıştı. Bu da, söz konusu olasılığın gerçekleşmesi durumunda askeri rejimin sürüp gideceği düşüncesini akla getiriyordu. 8. Ünite, Kamu Hukukunun Dalları 209 Sonuçta Halk, 1982 Anayasasına ilişkin ciddi bir tartışma ortamı olmadan, anayasayı yapanların tek taraflı propagandasıyla ve halk oylamasında anayasanın reddedilmesi durumunda ne olacağına dair bir belirsizlikle 7 Kasım 1982'de sandık başına gitti. Oylama, seçmenlerin %91,3'ünün katılımıyla gerçekleştirildi. Anayasa vatandaşların %91,4 evet oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1982 Anayasası'nın genel olarak değerlendiğinde oldukça ayrıntılı bir anayasa olduğu söylenebilir. Anayasanın ayrıntılı olmasının bir nedeni, temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlerde aşırı sınırlama sebeplerine yer verilmiş olmasıdır. Bu bağlamda, 1982 Anayasası'nın temel özelliklerinden birine işaret edilebilir. 1982 Anayasası otorite-özgürlük dengesinde otoriteye ağırlık veren bir anayasadır. Bugüne kadar özellikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin bölümde kapsamlı birçok değişiklik yapılarak otorite-özgürlük dengesinde özgürlüğün ağırlığı artırılmış olsa da 1982 Anayasası'nın özgürlükleri ikinci plana iten temel felsefesinin izleri çeşitli hükümlerde hala görülebilmektedir. Bu genel özellikleri yanında 1982 Anayasası'nın dayandığı temel ilkeler Cumhuriyet'in nitelikleri başlığı altında ikinci maddede sayılmıştır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, insan haklarına saygılı devlet, laik devlet, demokratik devlet, hukuk devleti. 1982 Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri sosyal devlet, başlangıç ilkeleri, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı. 1982 Anayasası, başlangıç bölümünü anayasa metnine dahil saymakta. İkinci maddede başlangıçta belirtilen temel ilkelere atıfta bulunmaktadır. Edebi bir dille yazılmış ve anayasa koyucunun dünya görüşünü yansıtan başlangıç bölümünden çıkarılabilecek ulusal egemenlik, kuvvetler ayrılığı, Atatürk milliyetçiliği gibi ilkeler Cumhuriyet'in nitelikleri arasında kabul edilmektedir. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde ifadesinin ise somut bir içeriğe sahip olmadığı için ancak anayasanın diğer maddelerini yorumlamada göz önünde bulundurabileceği kabul edilmektedir. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık devletin hangi milliyetçilik anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Bu milliyetçilik anlayışının ırk, dil, din gibi objektif, yani somut, elle tutulur, gözle görülür, kişilerin iradesinden bağımsız unsurlara değil, geçmişte yaşanmış ortak bir mirasa sahip çıkma ve gelecekte de bir arada yaşama istek ve iradesi gibi subjektif, yani soyut, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve kişilerin iradesine bağlı unsurlara dayandığı kabul edilir. 210 Hukukun temel kavramları vatandaşlarının dinsel inançları ve tercihlerine saygılı olan, bütün dinlere ve inançlara eşit mesafede duran ve aynı zamanda kutsal din duygularının kötüye kullanılmasını önleyen devlet, laik devlettir. Anayasaya göre, siyasal partiler, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bireylerin insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesine sahip olmaları için, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi konularda görevler yüklenen devlet, sosyal devlettir. İnsan haklarına saygılı devlet. 1961 Anayasası'nda insan haklarına dayanan şeklindeki bu ibare 1982 Anayasası'nda insan haklarına saygılı olarak yer almıştır. İlk bakışta önemli bir fark gibi görünmemekle birlikte, tercih edilen yeni terim 1982 Anayasası'nın orijinal biçimiyle yukarıda açıkladığımız otorite-özgürlük dengesinde otoriteye ağırlık veren ve özgürlükleri ikinci plana iten genel yaklaşımıyla uyumludur. İnsan haklarına dayanan devlet anlayışında, insan hakları devletin varlık nedeni, devletin üzerinde yükseldiği temel olarak karşımıza çıkarken, insan haklarına saygılı devlet anlayışında insan hakları, devletin dışında var olan, devletin saygı göstereceği bir alan olarak tanımlanmaktadır. Laik devlet, laiklik ilkesi, yalnızca anayasanın ikinci maddesinde devletin nitelikleri arasında yer almamakta, aynı zamanda başka anayasa hükümlerinin de konusunu oluşturmaktadır. Laik devlet, vatandaşlarının dinsel inançları ve tercihlerine saygılı olan, bütün dinlere ve inançlara eşit mesafede duran ve aynı zamanda kutsal din duygularının kötüye kullanılmasını önleyen devlettir. Laikliğin unsurlarından biri olan ve 1982 Anayasası'nda güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğü, herhangi bir dini inancı benimseme ve ibadet etme özgürlüğünü de içerir. Resmi bir devlet dininin olmaması, devlet kuruluşları ile din kurumlarının birbirinden ayrılması, devletin işleyişini ve toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların dini kurallarına dayanmaması 1982 Anayasası'na göre laiklikten anlaşılabilecek diğer unsurlar olarak sıralanabilir. Devletin resmi bir dininin olmamasının bir başka önemli sonucu da belli bir dinin ya da mezhebin öğretilmesinin zorunlu kılınamamasıdır. 28. ayrımın sonu.